Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 10. Kaset 2. Yüz. Şeyh Bedrettin Kur'an'da bulunan, öyle yorumlanan bu inanca karşıdır, inanmaz. Ona göre kalkım günü, yargı günü, yeniden dirilip yargılanma, mahşer yoktur. Bir düş ürünü, bir kuruntudur. Ne varsa bu yaşanılan evrendir, tek gerçek bu yeryüzü yaşamındadır. Makam. Varlık aşaması, her varlık türünün kendi yeteneğine, istidadına göre bulunduğu aşama, bakınız mertebe. Şeyh Bedrettin'e göre Tanrı, bütün varlık türlerinde görünüş alanına çıkarak oluşu sağlar. Varlık türlerinde belli yetenekler, istidatlar vardır. Bu yetenekler varlık türlerinin oluş nedenleridir. Tanrı varlık türünde, o türün yeteneğine uygun bir nitelikte görünür, başka türlü olamaz. İşte varlık türünün kendi yeteneği gereğince bulunduğu yere, varlık düzenindeki aşamasına makam denir. Tasavvufun bütün kollarında biraz değişik anlamda kullanılan makam kavramı, insanın olgunluk bakımından ulaştığı basamağı, Tanrı ile arasındaki yakınlığı göstermek için de söylenir. İnsan olgunlaşa olgunlaşa yükselir, belli aşamalardan, makamlardan geçerek Tanrı'ya ulaşır. Marifet. Gönül bilgisi, sezgi gücüyle gerçeği kavrama yolu, insanın içe kapanış yoluyla kazandığı gerçeği kavrama anlama yeteneği. Tasavvufta gerçeğe, hakikate ulaşma yollarından üçüncüsü. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bilgi alanında bu basamağa ulaşan kimse tek gerçek olan Tanrı'ya, onun özünü kavramaya yaklaşır. Şeyh Bedrettin'e göre sezgiyle kazanılan bir bilgi aşamasıdır, bilgi türüdür. Mazhar, mazahir. Bir varlık türünün görünüş alanına çıktığı ortam, Tanrı'nın görünüş alanına çıktığı suret, varlık örneği, görünüş yeri. Şeyh Bedrettin'e göre bütün varlık türlerinde Tanrı'nın görünüş alanına çıktığı nesnelerdir, mazharlardır. Bunun çoğulu olan mazahir sözcüğü de çok kullanılır. Mekan. Arapçada kevn oluş, bir biçimden başka bir biçime, bir varlık kimliğinden başka bir varlık kimliğine dönüş, benzeri gibi anlamlara gelir. İşte bu olayın, oluşun geçtiği, gerçekleştiği varlık alanına mekan denir. Sözlük anlamı oluş yeridir. Şeyh Bedrettin bu mekan kavramından başka bir anlam çıkarır. Ona göre bütün varlıklarda tanrısal bir nitelik bulunduğundan, bütün varlık türleri birer tanrı görünüşü olduğundan, mekanda kendi başına, bağımsız bir varlık değildir. O da Tanrı'nın bir görünüş türüdür. Tanrı varlığı dışında bağımsız başka bir varlık düşünmek, varlık birliği inancına aykırı geleceğinden, mekanın da bu anlayış düzeni içinde görülmesi gerekir. Şeriat inancına göre mekanda ayrı bir varlıktır, yaratılmıştır. Ancak Tanrı varlığı ile bağlantılı değildir. Bütün varlıklar mekan ile bağlantılıdır. Tanrı ise bütün bağımlı durumlardan olduğu gibi mekandan da sıyrılmıştır, münezzehtir. Onun için ancak la mekan, mekanla ilgisi olmayan kavramı söylenebilir. Şeyh Bedrettin için şeriatın bu görüşü geçerli değildir. Tanrı ile bütün varlık türleri olduğu gibi mekanda özdeştir. Bir birlik bütünlük içindedir. Melek. Şeyh Bedrettin'e göre olayları, eylemleri gerçekleştiren tanrısal güç, yetki. İnsanda kavrama, devinme, iyilik etme, erdem kazanma benzeri gibi edinişleri sağlayan yetenek, iyilik kaynağı. Melekut, düşünce evreni, tinsel, ruhi, manevi varlıkların bulunduğu duyuüstü evren. Bu evren görünmez, duyularla algılanamaz, yalnız varlığı düşünülür. Şeyh Bedrettin bu evrenin gerçekliğine pek inanır, görünmez. Onun bir düşünce varlığı, düş ortamı olduğunu sezdirmeye çalışır. Mertebe. Varoluş aşaması, bir varlık türünün kendi özü gereği bulunduğu aşama, en olgun varlık olan insandan en alt basamakta bulunan cansız nesnelere, cemadata, taş, maden benzeri gibi doğru adım adım inme aşamalarının her biri, varlık türlerinin basamaklarından biri. Mevalidi selase, bakınız üç doğrulmuş öz. Mevcut. Arapça var olmak anlamına gelen vecede kökünden türemiştir, var olan demektir. Şeyh Bedrettin'in düşünce evreninde yalnız Tanrı vardır, mevcuttur. Bundan dolayı bu kavram Tanrı'nın varlığını gösterir. Tasavvufta la mevcudu illallah deyimi Tanrı'dan başka varlık yoktur anlamında söylenir. Evrende görülen bütün varlık türleri yalnız Tanrı'nın birer görünüşü, yansıması olduklarından dolayı mevcut sayılır. Bu nedenle onlar için mevcut sözcüğü dolaylı olarak kullanılabilir. Mevcut kavramıyla yan yana söylenen iki kavram daha vardır ki, ikisi de Tanrı'nın bir olduğunu, tek olduğunu, evrende ondan başka bir varlık bulunmadığını anlatmak içindir. La mabüdü illallah, Tanrı'dan başka tapacak yoktur, yalnız o vardır anlamındadır. Bu deyimde şeriatın anladığı bir içerik yoktur. Şeriat bütün varlıkların üstünde bir Tanrı'nın bulunduğunu, bundan dolayı ona tapılması gerektiğini ileri sürer. Tasavvuf ise bu kanıda değildir. Bütün varlıkları Tanrı ile iç içe görür. Bu nedenle de tapılması gereken ne varsa Tanrı'dır demek ister. Her şey Tanrı, Tanrı her şey olduğuna göre tapma olayı bir özün çevresinde dönüştüğü anlaşılır. Mevcut sözcüğünün yanında yer alan üçüncü kavram da maksuttur. Bu da la maksudu illallah biçiminde Tanrı'dan başka erek yoktur anlamında söylenir. Tanrı bütün varlıklarda, bütün varlıklar Tanrı'da olduğundan insan neyi erek edinse, neyi düşünse Tanrı ile karşı karşıya gelir. Tek erek, tek düşünce konusu, tek yön, tek istek Tanrı'dır. Mezhep, Arapça gitmek anlamına gelen zehebe kökünden türemiş, gidilen yol, inanç kurumu benzeri gibi karşılığı kullanılır olmuştur. Bir din kavramı olarak şeriatın koyduğu ilkelere uygun inanç kurumu anlamını taşıdığı gibi ona aykırı davranmayan kuruluşlara da adı olmuştur. Genel anlamda inanç kurumu, özel anlamda düşünce çığırı, düşünce akımı benzeri gibi karşılığı söylenir. Felsefede çığır anlamına gelir. İslam düşüncesinde sünni mezhepler sünniliğe aykırı, çokluk sapkın sayılan, batıl mezhepler gibi iki mezhep türü vardır. Şiilik genellikle beşinci mezhep olarak nitelenir, sapkın sayılır. Hanefi, Maliki, Hanbeli, Şafii mezhepleri sünnidir. Bunlara aykırı davranan, Kur'an ile hadisi sünnilikten başka türlü, ona karşıt bir anlamda yorumlayanlar ise sapkın, batıl sayılmıştır. Misal, daha çok misal alemi diye geçer. Düş evreni yalnız düşüncede var olduğuna inanılan evren, varlık türlerinin görünmeyen örneklerinin özlerinin bulunduğu ileri sürülen evren, duyu evreninin karşıtı. Muhabbet, Tanrı yoluna giren kişinin içine doğan özlü sevgi, bir varlığa karşı gönülde uyanan eğilim, bağlanma, tasavvufta insanla Tanrı yakınlığını sağlayan içten gelen özlü sevgi. Mutlak, salt kesin varlığından kuşku duyulmayan, daha çok mutlak varlık olarak kullanılır ki kesin, kuşkusuz, olduğundan başka türlü olamayan anlamına gelir. Tanrı için mutlak varlık, salt varlık biçiminde söylenir. Varlığı tartışma konusu olamayan nesne. Mücerredat, yalnız düşünce evreninde, tanrısal varlık ortamında bulunduğu ileri sürülen duyu üstü nesneler, soyut varlıklar. Şeyh Bedrettin'e göre bu varlık türleri birer kavram olmaktan öteye geçemez. Mülk. A. İçinde bulunduğumuz, duyularımızla algıladığımız evren, buna mülk alemi de denir. B. İnsanın kendi emeğiyle kazandığı, iyilik yetkisi altında bulundurduğu varlıklar, mal mülk deyiminde olduğu gibi, Şeyh Bedrettin bu evrenin gerçek olduğunu, ötekilerin ise birer düşünce ürünü olduklarını ileri sürer. Mümkün. Varlık bakımından olma, ortaya çıkma, varoluş olanağı bulunan, gerektiğinde var olabilen. Ne? Nefs. İnsanın özü, kişiliğini oluşturan öğe. Nefs sözcüğünün gerek tasavvufta gerekse başka düşünce çığırında değişik anlamları vardır. Sufiler bu sözcüğe kendi görüşlerine göre anlam verir. Genellikle insan, insanın özünü kuran öğe, geçici varlıklara bağlanmayı sağlayan eğilim gücü. Tin, can, tinsel varlık, benlik, kişilik benzeri gibi değişik yorumlara açık anlamlarda söylenir. Tasavvuf, insanın nefse bağlı bütün davranışlarından, eğilimlerden sıyrılmasını gerekli görür. Yalnız Tanrı var olduğundan, onun dışında bağımsız bir başka varlık bulunmadığından, insanın nefsini ayrı bir varlık gibi görmesi birliğe aykırıdır. Tanrı karşısında ikinci bir varlık olduğu izlenimi uyandırır. Bundan dolayı Sufiler bu nefs sözcüğünden de Tanrı'yı anlarlar. Şeyh Bedrettin'e göre nefs de tanrısal bir görünüş olmaktan öteye geçemez. Bütün varlık türlerinde olduğu gibi nefste de Tanrı varlığı yansır. Nitekim uz, nefs, gönül, ruh. Bütün bunlar görünüş alanına çıkış aşamaları nedeniyle vardır. V92. Nefsi kül. Tasavvufun benimsediği yaratılış aşamalarının üçüncüsü olup, aklı kül denen varlıktan ortaya çıkmıştır. Etken olan aklı kül, tüm uz karşısında edilgen durumdadır. Bakınız aklı kül. Nefsi natıka. Konuşan, söyleyen varlık. Şeyh Bedrettin için insan nefsi natıka ile gövdeden oluşmuştur. V85. Bu durumda nefsi natıkanın konuşan öz olduğu, insanın gövdesi dışında kalan varlığını kurduğu anlaşılıyor. Natıka sözcüğü, düşünüp taşınarak konuşma yeteneği, düşünme gücü benzeri gibi anlamlara gelir. Böyle olunca insanın bütünlüğünü kuran öğelerin en önemlisi bu yetenektir demek doğrudur. Tasavvuf anlayışına göre insanın kimliğini öteki varlıklar arasındaki yerini belirleyen bu nefsin atıkadır. İnsan onunla insandır. R. Rahim. Tanrı adlarından biridir. Esirgeyen, koruyan, acıyan anlamlarında söylenir. Şeyh Bedrettin bu sözcüğü Tanrı'yı niteleme, onun güzelliklerinden birini açıklama düşüncesiyle kullanır. Tanrı rahim niteliğiyle eyleme geçer. Bu eylem iyilik anlamına gelen, iyilik amacını güden bir eylemdir. Rahman, Tanrı adlarından, Tanrı'nın inançlı, inançsız, bütün dirilere iyilik, yardım edişini dile getiren bir sözcüktür. Tanrı bu Rahman niteliği dolayısıyla diriler arasında ayrılık gözetmez. Rahmet, acıma, koruma, esirgeme anlamlarına gelen bu sözcük, genellikle Tanrı bağışı, Tanrı kayrası benzeri gibi karşılığında kullanılır. Diriler, bitkiler benzeri gibi varlıklar için yararlı ne varsa Tanrı'nın bir rahmeti olarak nitelenir. Rıza, sözcük anlamı onaylama, bir işe peki deme, karşı çıkmama. Tasavvufta biraz daha geniş anlamda kullanılır. Karşılıklı hoş görme, karşı çıkmama, gönülle bağlanma, benimseme. Bu sözcük daha çok Tanrı adıyla yan yana getirilerek, Rıza en lillah, Tanrı isteğine uygun olarak, Tanrı onayına göre biçiminde söylenir. Riyazet. Yeryüzü işlerinden el etek çekerek kendini Tanrı'ya verme, içe kapanış olayını uygulamak için toplumdan uzak kalarak derin düşünceye dalma. Genellikle tarikatlarda yaygın bir olaydır. Kendini Tanrı'ya veren kimse bütün kalabalıklardan, insanlardan uzak kalmak için bir yere, hücreye çekilir. Günlerce, aylarca, kimi kuruluşlarda yıllarca derin düşünceye dalar, yalnız Tanrı'yı düşünür. Böylece bütün yeryüzü tutkularından geçici varlıklara duyulan eğilimlerden arınır. Riyazet, İslam toplumuna genellikle daha önceki iki tek tanrıcı dinden, Musevilik, Hristiyanlık geçmiştir. İslam dini çalışmayı da ibadetten sayar. Bu yüzden içe kapanışa pek değer vermez. Şeyh Bedrettin bunu derin düşünmek, olgunlaşmak, bilgi alanında kesin sonuca varıp kuşkudan kurtulmak için gerekli görür. S. Sema. Tanrı adlarını anarak dönmek. Mevlevilikte çalgı eşliğinde semanın nereden kaynaklandığı kesinlikle bilinmiyor. Bilinen tek konu Mevlana'nın adlarını anarak döndüğü, dönerken şiirler okuduğudur. Ondan sonra gelip Mevleviliğe bir tarikat niteliği kazandıran Sultan Veled bu çalgılı, dönüşlü töreni de belli kurallara bağlamıştır. Kimi yorumculara göre sema göklerin, güneşin, ayın dönüşünü yansıtan bir eylemdir. Ancak bu da pek inandırıcı değildir. Mevlana'nın dönüşlerinde başka bilimsel nedenler, bilinçle ilgili sağlık olayları arama gereği vardır. O da bu çalışmanın konusu dışında kalır. Sıfat, nitelik, kendi başına değil de özde, tözde, dolaylı olarak bulunan, tözün, özün tanınmasına yarayan özellik. Sözlükte durum, hal, biçim, nitelik, özellik, görünüş, suret, benzeri gibi karşılıkları olan sıfat sözcüğünün İslam düşüncesinde tasavvufta özü, tözü belirleyen, ancak onlarla var olabilen özellik anlamında söylenir. Töz cevher, öz zat dışında sıfatın varlığı düşünülemez. Öz töz tektir, var olandır. Buna karşılık sıfat çoktur, varlığı dolaylıdır. Sıfat bir görünüştür, gerçek varlık değildir. Bu nedenle varoluşunu töz öze borçludur. Söz gelişi Tanrı tektir, birdir ancak sıfatları çoktur. Şeyh Bedrettin'de sıfat tözün Tanrı'nın bir görünüşüdür. Kendi başına var değildir. Bundan dolayı da gerçek varlığı tanımaya, kavramaya yetmez. Gerçek varlık bütün sıfatların üstündedir. Bir bakıma sıfat da bir görünüş suret durumundadır. Sudur. Varlık türlerinin kendi yeteneklerine, istidatlarına göre Tanrı özünden fışkırması. Yeni Eflatunculuktan alınan bu kavram Latince emanatio karşılığıdır. Varoluş, ışık, nur. Olan Tanrı özünden fışkırma sudur, sonucu gerçekleşir. Bundan dolayı yaratılış bir yoktan varoluş değil, salt varlık olan Tanrı'dan dışa vuruş fışkırmadır. Suret. Tanrı varlığının, Tanrı özünün değişik niteliklerle varlık türlerinde görünüş alanına çıkışı, görünüşü. Bütün varlıklar Tanrı özünün yansıması sonucu oluşur. Bu oluş ise zatın Tanrı özünün değişik biçimlerdeki görünüşüdür. Bundan dolayı suret Tanrı özünün görünüş olarak örneği niteliğindedir. Özün görünüşüdür. Başka bir söyleyişle özün duyulara veriliş biçimidir. Suret bir varlık örneğidir. Varlığın Tanrı'nın görünmeyen özü zat, görünen örneği ise suret olarak nitelenir. Şeyh Bedrettin için suret bir görünüştür. Gerçek varlığın salt varlığın yansımasıdır. Şehadet. Gözle görülen, duyularla algılanan evrenin nitelenmesinde kullanılan bir kavramdır. Çokluk şehadet alemi biçiminde geçer. Tasavvufta görülen, görülmeyen olmak üzere iki türlü evren vardır. Bundan dolayı görülen evrene şehadet alemi, görünmeyen evrene ise gayb alemi denir. Şeyh Bedrettin daha çok bu görülen evrenin gerçekliğine inanır. Şirik, ortak demektir. Tanrı tek bir olduğundan ortağı yoktur anlamında la şerik diye nitelenir. Tanrı'nın başka bir varlık türünde görünmesi şeriatta iyi karşılanmaz suç sayılır. Bundan dolayı Tanrı'nın benzeri eşi vardır anlamında şirk koşmak deyimi kullanılır. Tasavvufa karşı çıkan şeriat, tasavvufun Tanrı anlayışını şirk, ortak koşmak diye yorumlar, yasaklar. Şeyh Bedrettin'in dilinde şerik kavramı Tanrı'nın bütün varlık türlerinde bulunmayışı, görünmeyişi gibi olumsuz bir anlam içerir. Ona göre Tanrı bütün varlık türleriyle evrende bir bütünlük içindedir. Ne varsa Tanrı'dır. Bundan dolayı Tanrı dışında yaratılmış ondan ayrı bir varlık düşünülemez. Var olmak, Tanrı olmak, Tanrı olmak, var olmaktır. La şeriki illallah deyimi de Tanrı'nın ortağı yoktur, yalnız Tanrı vardır. Onun dışında bir varlık yoktur anlamında söylenir. Tasavvuf bu deyimi de bütün varlık Tanrı'dadır, Tanrı bütün varlıklardadır anlamında kullanır. Şeytan. Şeyh Bedrettin'in dilinde şeytan insanı kötülüğe iten bir güç, kuvvet diye anlatılır. Yanılma, başkalarına kötülük etme şeytanın etkisiyledir. Doğruluk, iyilik, güzellik, erdem ise melek denen gizli gücün işidir. İnsanda biri kötülüğe, biri iyiliğe götüren iki karşıt güç vardır. Bunlara da şeytan melek denir. Şeyh Bedrettin bu iki gücü İslam dininin yorumladığı anlamda almaz. Onları birer güç olarak niteler. Taayyün. Görünüş alanına çıkarak var olma, görünür biçime girerek varlık niteliği kazanma. Tanrı'nın görünmez durumdan görünür duruma geçerek bütün varlık türlerinin oluşmasını sağlaması. Şeyh Bedrettin'e göre taayyün Tanrı özünün bir yansıması sonucu varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerin oluşumu anlamına gelir. Tasavvuf anlayışına göre Tanrı, özü gereği görünmeyen, bütün niteliklerin üstünde bulunan bir varlıktır. Onun kendiliğinden görünür olması, dışa vurarak duyulur evrene yansıması, bir yandan da evrenin varlığını, bir yanda da onu dolduran bütün nesneleri oluşturur. Böylece var olma, yoktan yaratılma değil de Tanrı özünde görünmezken görünür olmadır. Bu yüzden görünen de gören de gene Tanrı'dır. Taayyünat. İçinde yaşadığımız duyu evreniyle bütün varlık türleri, taayyün eden varlıklar bütünü, bütün varlık türleri, taayyün görünüş ile var olanlar. Tahakkuk. Varlık niteliklerini kazanarak gerçekleşme, duyulur evrene çıkma, belli bir anlamda var olma, biçimlenme, hakkın yerini bulması, Tanrı'nın görünür duruma gelmesi sonucu, varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerin oluşması. Tahkik bilgisi. Arapça hak sözcüğünden türeyen tahkik, doğruyu, gerçeği arama, araştırma benzeri gibi anlamlara gelir. bir işin, bir olayın doğru olup olmadığını ortaya çıkarma, yanlışı doğrudan ayırma karşılığı da söylenir. Şeyh Bedrettin bu yapıtında İmam Gazali'nin iki yapıtını ele alarak bir karşılaştırma yapıyor. V66. Bu düşünceyle tahkik sözcüğünü kullanıyor. Onun söyleyişinden anlaşıldığına göre tahkik sözcüğü insan gönlüne doğan kesin bilgiyi aramadır. Bu bilgi de sezgi, keşf ile kazanılır. Sezgi bir içe kapanış yöntemini gerektirir. Bu yöntemle sağlanan kesin, bütün kuşkulardan uzak bilginin genel geçerliği vardır. İşte tahkik bilgisi dediği de bu olsa gerek. İnsanı Tanrı'ya götüren bu tür bilgidir. Taklit bilgisi. Sezgi yoluyla değil de başkalarından duyarak edinilen, gerçekliği konusunda gerekli araştırma yapılmadan benimsenen bilgi. Eleştiri süzgecinden geçmeyen duyu bilgisi. Başkalarına özenilerek, öykünülerek sağlanan genel geçerliği olmayan bilgi, bulanık bilgi. Şeyh Bedrettin için önemli bilgi tahkik ile sağlanandır. Onun dışında kalan ise özenti bilgi diyebileceğimiz taklittir. V66. Tasavvuf erlerince bu tür bilgi ancak derinleşmek, gerçeği kavramak için aşama olabilir. Onunla yetinen kimse gönül bilgisi, irfan edinemez. Tecelli. Görünüş. Tanrı'nın evrende görünüşü, insan gönlüne bir ışık, nur olarak yansıması. Tasavvuf inancına göre evrende ortaya çıkan bütün olaylar, varlıklar Tanrı'nın görünüşü, tecellisidir. Tevhid. Arapça birlik anlamına gelen vahdet sözcüğünden türemiştir. Bir sayma, bir kılma benzeri gibi anlamlara gelir. Tasavvufta Tanrı'dan başka varlık tanımama, bütün varlık türlerinin Tanrı özünden bir görünüş, bir ışık olarak fışkırdığına inanma benzeri gibi anlamlarda söylenir. Şeyh Bedrettin'e göre tevhid yüce bir durumdur. Tanrı'ya ortak koşmak ise kötüdür. Ancak bu yüce durum şeriatın anladığı gibi değildir. Şeriat Tanrı ile öteki varlıkları birbirinden ayırır. Yalnız varlık olarak Tanrı birdir. Eşi benzeri yoktur demek ister. Tasavvuf Şeyh Bedrettin ise Tanrı ile bütün varlıkları bir sayar. Onların anladıkları tevhid, birleme, Tanrı, insan, evren üçlüsünün birliğidir. Nitekim varidatta geçen tevhid sözcüğünden anladığı da bu üçlünün sağladığı birliktir. Üç doğrulmuş öz. Eskilerin mevalidi selase dedikleri bu varlıklar maden, bitki, hayvan, insan da bu türün içindedir diye üçe ayrılır. Bunlara cemadat, cansızlar, nebatat, bitkiler, hayvanat, canlılar gibi adlar da verilir. Bu üç türlü varlığın oluşması en yüce yaratıcı güçten en sonra var olan nesneye doğru yukarıdan aşağı dizilen aşamalara göredir. En yüce aşamada yaratıcı güç, kudreti, fatıra, en alt aşamada ise varlıkların en olgun sayılan insan bulunur. Üç doğrulmuş öz, mevalidi selase ise insandan bir aşama öncedir. Bakınız aklı kül. İslam düşüncesinde, biliminde çok yaygın olan bu varlık türünün kaynağı ilk çağdır. Özellikle Yunan bilgesi Aristoteles'e dayanır. Ummehat-ı süfliye. Aşağıdaki analar anlamına gelen bu sözcüklerle anlatılmak istenen yel, su, ot, toprak gibi dört ilkedir. İnsan bu dört ilkeyle göklerin, bakınız abayi ulviye, birleşmesinden oluşmuştur. Gökler yüce babalar, dört ilke ise aşağıdaki analar anlamında söylenir. Ve vacip, kendi özünden dolayı gerekli olma, başka türlü olamama durumu, yapılması, yerine getirilmesi gerekli olan, İslam felsefesinde zorunlu anlamında söylenir. Bu anlamda Tanrı için, onun varlığını nitelemek için vacibül vücut denir ki, varlığı gerekli olan, olmama olanağı bulunmayan anlamındadır. Vahdet, birlik, bütünlük, çokluğun, kesretin karşıtı, tasavvuf inançlarına göre Tanrı ile evren, insan bütün varlık türleri bir birlik içindedir. Bundan dolayı var olmak Tanrı özünde bulunmak demektir. Bütün varlıklar Tanrı'dadır. Var olan yalnız Tanrı'dır. Öteki varlık türleri birer görünüş niteliğindedir. Bu görüşe varlık birliği, vahdedi vücut denir. Şeyh Bedrettin'de varlık türleriyle Tanrı arasında birlik bütünlük vardır. Yalnız Tanrı vardır. Bütün öteki varlıklar onun birer görünüşüdür. Vahid. Bir tek tasavvufta yalnız Tanrı için, onun bir tek olduğunu anlatmak için söylenir. Şeyh Bedrettin de bütün varlıkların birliğini gösterir. Vilayet, ermişlik, velilik, gönlünü bütün tutkulardan, geçici nesnelere karşı duyulan isteklerden, eğilimlerden arındırmış, Tanrı'nın varlığı dışında bir varlığın bulunmadığına, varlık kavramı altında toplanan ne varsa Tanrı ile özdeş olduğuna inanmış yüce kişi. Bu tanım tarikatların özel anlayışlarına göre değişebilir. Şeyh Bedrettin ise bunu yukarıda açıklanan anlamda söyler. Visal, sözlük anlamı kavuşma demektir. Tasavvufta insanın Tanrı'ya ulaşması, onun varlığında birliğe kavuşma anlamında söylenir. İnsan evrende bulunduğu sürece Tanrı'dan, tanrısal ülkeden, gerçek yurdundan ayrılmış, yadillere düşmüş sayılır. Ruh gövdede bulunduğu sürece kaynağı olan Tanrı'ya, tanrısal öze eğilim duyar. Bu eğilim tutku niteliğine bürününce aşka dönüşür. Aşk Tanrı'ya, gerçek sevgiliye karşı duyulan derin özlemdir. İşte bu sonucu ortaya çıkış, Tanrı için vücudi mutlak, salt varlık, deyimi kullanılır ki olması gerekli, kaçınılmaz anlamındadır. Özlemin giderilmesi, sevilen varlıkla buluşulması, ayrılığın ortadan kalkması olayına da visal denir. Vücut, varlık, varoluş belli koşullar altında biçimleniş, tasavvuf anlayışına göre Tanrı'nın görünüş alanında yansıması. Ye, yakin, kesin, bütün kuşkulardan uzak bilgi anlamında söylenir. Üç aşaması vardır. Gözle, gözlem ile sağlanana aynel yakin, okuyup öğrenmekle, yetkilileri dinlemekle edinilenine ilmel yakin, kendi özüne dönüşle, içe kapanışla, gerçeği kendi gönlünde kavramakla kazanılanına hakkel yakin denir. Bu bölümlere bakınız. Tasavvufta da, felsefede de kesin bilgi ancak yakin niteliği kazanmış bilgidir. Ediniş yolu ne olursa olsun, yakin aşamasına varmayan bilgi güvenilir, genel geçerliği olan bir bilgi değildir. Şeyh Bedrettin de öteki tasavvuf erlerinde olduğu gibi yakin ile sağlanan bilgiye büyük bir değer verir. Ancak onun da duyu verilerinden çok içe kapanışla sağlanan bilgiye eğilim gösterdiği, güvendiği biliniyor. Yakin sözcüğü kesin bilgi anlamında da kullanılır. Kimi sözcüklerde yakin denince bilgi, kesin bilgi anlaşılmaktadır. Bakınız Ferit Develioğlu Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük. Yakinin böyle üç aşaması olmasına karşılık, deney ile duyu verileriyle pek bağlantılı sayılmaz. Onun kaynağı sezgi, keşf denen bilgi edinme yoludur. Okuyarak bilgisine güvenilir, yetkili kimseleri dinleyerek edinilen bilgilerde de temel olan bu sezgidir. Okunandan dinlenenden sezgi yoluyla çıkarılan kesin, kuşkudan uzak sonuç önemlidir. Yoksa ilmel yakin, hakkel yakin türünden bilgilerde deney öğesine önem verilmez. Bundan dolayı ilm ayn bilginin, yakinin kesin değil dolaylı kaynaklarıdır. İlmden de duyu verilerine dayalı bir algı yolu anlaşılmalıdır. Onda da bilme duyulara bağlanır. Z. Zahir, görünen duyulara verilen varlık, görünüş alanı olan evren ile onu dolduran bütün varlık türleri. Bakınız zühur. Zaman, süre iki oluş arasında geçen süre, şeriat zamanın sonradan yaratılmış olduğu kanısındadır. Tasavvuf bu konuda değişik görüşler ileri sürer. Şeyh Bedrettin'de ise zaman tek başına bir varlık değil, Tanrı özüyle bağlantılıdır, yaratılmamıştır. Yalnız Tanrı var olduğundan, onun dışında bağımsız başka bir varlık düşünülemez. Bundan dolayı zamanda bir tanrısal görünüş niteliğindedir. Önce sonra bağlantısı ile zamanın bağımsız bir varlık olduğu sonucuna varılamaz. Tanrı'nın önüne ön, sonuna son olmadığından, ezeli ebedi olduğundan, onun varlığından ayrı bir zamanın var olma olanağı yoktur. Zat, Tanrı'nın özü kendisi. Yalnız kendi kendisiyle var olan, varlığı için başka bir nesnenin varlığını gerektirmeyen töz, bütün geçici niteliklerden arınmış öz varlık. Zikr, Arapça anmak, söylemek anlamına gelir. Tasavvufta Tanrı adlarını anarak onu ululamak karşılığı söylenir. İki türlüdür. Biri toplu olarak, öteki tek olarak yapılır. Yapılışı da ya sesli, cehri ya da gizli, hafi olmak üzere iki türlüdür. Sesli olanı yüksek sesle Tanrı adlarını anmaya, gizli olanı ise içe kapanışa dayanır. Zikr, insanı yeryüzü tutkularından gelip geçici varlıklara bağlanmaktan kurtarıp Tanrı ile karşı karşıya getirmek, özünü arıtmak, yücelmek içindir. Aşağı yukarı bütün tarikatlarda değişik biçimlerde uygulanır. İslam düşüncesine ilk çağ çok tanrıcı dinlerinden eski tapınaklarda yapılan törenlerden geçmiştir. Nitekim başta namaz, savm olmak üzere bütün tapınma, ibadet türleri de İslam dinine çok tanrıcı dinlerden dolaylı olarak geçmiştir. Tasavvufta zikir bir arınma, olgunlaşma yöntemi olarak uygulanır. Şeyh Bedrettin'de de bu anlamdadır. Bir arınma, olgunlaşma, bilgi alanında gönül bilgisi, derinleşme, gerçeği kavrama aracı olarak yorumlanır. Zuhur, görünüş alanına çıkış, görünmezken görünür olma olayı. Tasavvur anlayışına göre varoluş Tanrı özünden zuhurdur. Görünmeyenin görünür olmasıdır. Bundan dolayı zuhur bir oluş ilkesidir. Zulmet, sözlük anlamı karanlık demektir. Tasavvufta görünmeyen, bilinmeyen, algılanmayan evren anlamında söylenir. Varlık türleri duyulur evrende ortaya çıkmadan önce bir öz olarak bilinmeyen karanlıklar evreninde vardı. Zulümat, zulmetler, karanlıklar biçiminde çoğul olarak kullanılışı da yaygındır. Kitabın sonu. 31 Ocak 2000